Ayrım 27.
Her zaman savaş çıkmasını isteyen, adam boğazlamayı asıp kesmeyi öneren Salapurya cindi. Artık bu dünyada pek az vaktim kaldı. Ama bilesiniz ki siz beyazlar alt etmediniz beni. Beni kendi adamlarım alt etti. Yüzbaşı Jack 3 Ekim günü asıldı. Asıldığı günün gecesi gövdesi gizlice indirildi dar ağacından. Yirekaya götürüldü ve orada mumyalandı. Kısa bir süre sonra Doğu şehirlerinde düzenlenen karnavallarda 10 sente halka teşhir ediliyordu. Salapurya cin ve çetesi de dahil geriye kalan 153 kadın, erkek ve çocuksa Kızılderili bölgesine sürüldüler. 6 yıl sonra Salapurya cin öldü. 1909'da hükümet geriye kalan Modokların Oregon'da bir rezervasyona dönmelerine izin verdiğinde Kızılderililerin büyük bir çoğunluğu ölmüş, sadece 51 Modok kalmıştı. 11. Yaban sığırlarını kurtarma savaşı 1874. 13 Ocak. İşsiz emekçiler New York City'de çarpışıyor. Yüzlerce yaralı var. 13 Şubat. Amerika Birleşik Devletleri birlikleri kralı koruma gerekçesiyle Honolulu'ya çıkarma yapıyor. 21 Şubat. Benjamin Disraeli, William E. Goldstone'un yerine İngiltere Başbakanı oluyor. 15 Mart. Fransa, Annam'ın yani Vietnam'ın koruyuculuğunu üzerine alıyor. 29 Mayıs. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti kapatılıyor. Temmuz. Alexander Graham Bell yeni keşfi elektrikli telefonu uygulayarak gösteriyor. 7 Temmuz. Theodore Tilton, peder Henry Ward Beecher'ı zina etmekle suçluyor. 4 Kasım. Yün kumaş şebekesinin yıkılmasından sonra Jamiel S. Tilden New York valiliğine seçiliyor. Aralık. İçki yapımcıları ve Amerika Birleşik Devletleri devlet görevlileri de dahil olmak üzere viski şebekesi açığa çıkarılıyor. Bizi dağların yakınında bir rezervasyona yerleştirmek niyetinde olduğunuzu işittim. Oraya yerleşmek istemiyorum. Kırlarda dilediğimce dolaşıp gezmekten hoşlanırım ben. Kırlarda özgür ve mutlu hissediyorum kendimi. Ama bir yere temelli yerleştik mi solup gidiyoruz. Mızrağımı, okumu ve kalkanımı bir yana bıraktığım halde yanınızda güven içinde hissediyorum kendimi. Size gerçeği anlattım. Ben öyle küçük yalanlar söyleyecek adam değilim. Ama komisyon üyeleri için bir şey söyleyemem. Onlar da benim kadar temiz mi acaba? Çok uzun bir zaman önce bu topraklar atalarımıza aitti. Ama ırmağın oralarına gittiğimde iki yaka boyunca asker kamplarının uzanıp gittiğini görüyorum şimdilerde. Bu askerler benim ağaçlarımı kesiyorlar, benim yaban sığırlarımı öldürüyorlar. Bütün bunları görünce yüreğim parçalanıyor. Üzüntümden ne edeceğimi bilemiyorum. Yoksa beyazlar etini yemeyecekleri bir hayvanı öldürecek kadar çocuklaştı mı? Kızılderililer av avlıyorlar ama bunu hayatlarını sürdürmek, aç kalmamak için yapıyorlar. Kiovaların reisi Satanta. Beyazlara ilk önce ok atan ya da silah çeken hiçbir zaman benim halkım olmamıştır. Aramızdaki sınırda anlaşmazlık çıkmış, delikanlılarım savaş dansına başlamışlardır gerçi. Ama savaş bizim tarafımızdan başlatılmamıştır. İlkin siz asker saldınız üstümüze, sonra da biz girişmek zorunda kaldık. Karılarımın ve çocuklarımın karnı doysun, gövdeleri ısınsın diye yaban sığırlarının ardından bu yola geldim 2 yıl önce. Ama askerler üzerimize ateş açtılar. O zamandan bu yana gök gürültüsü gibi bir patırdı kapladı ortalığı. Ne yana gideceğimizi bilemedik. En sonunda Canadian Irmağı'nın oraya gittik. Sesimizi yükseltmemize bile fırsat verilmedi. Mavi giysili askerler ve üteler gecenin karanlığında gelerek ısınmak için kulübelerimizi yaktılar. Av avlayacakları yerde benim yiğitlerimi öldürdüler. Kabilenin savaşçıları ölülerin ardından saçlarını kestiler. Teksas'ta da böyle oldu. Hüzün saldılar kamplarımıza. İneklerine saldırılan yaban öküzleri gibi dışarı uğradık. Ele geçirdiklerimizi öldürdük. Kafa derileri kulübelerimizde asılı durur şimdi. Komançeler yeni doğmuş it emiği gibi zayıf ve kör değildir. Yaşı ilerlemiş atlar gibi güçlü ve uzak görüşlüdürler. Beyazların yolunu ele geçirdik, onun üzerinde yolculuk etmeye başladık. Bu sefer beyaz kadınlar ağladı, bizim kadınlarımız güldü. Gel gelinin bana hiç de hoşuma gitmeyen şeyler söylediniz. Sözleriniz şeker gibi tatlı olacağı yerde biber gibi acı. bizi bir rezervasyona yerleştirmek istediğinizi, bize evler, hasta kulübeleri yapacağınızı söylediniz. İstemez, sizin olsun. Ben rüzgarın özgürce estiği, güneş ışığını hiçbir engelin durduramadığı kırlarda doğdum. Hiçbir şeyin sınır tanımadığı, her şeyin özgürce soluk aldığı bir yerde doğdum. Ve şimdi de orada ölmek istiyorum. Duvarların arasında değil. Rio Grande ile Arkansas arasındaki her bir dereyi, her bir koruyu avucumun içi gibi bilirim. Ömrüm boyunca orada avlandım, orada yaşadım. Tıpkı benden önceki atalarım gibi mutlu yaşadım üstelik. Washington'dayken büyük baba bana bütün Comanche topraklarının bizim olduğunu, orada yaşamamızı kimsenin engellemeyeceğini söyledi. Peki neden şimdi ırmakları, güneşi ve rüzgarı terk edip evlerde oturmamızı istiyorsunuz? Koyunlar uğruna yaban sığırlarını gözden çıkarmamızı istemeyin bizden. Gençlerin bu konuşmalarınızı duydular ve hem üzüldüler hem de öfkelendiler. Artık sözünü etmeyin bunun. Teksaslılar ülkeme saldırıp durmasalardı belki barış korunabilirdi. Ama şimdi bize oturmamızı söylediğiniz topraklar çok dar. Teksaslılar otların en gür, ağaçların en iri boy attığı yerleri elimizden aldılar. Oralar elimizde kalmış olsaydı istediğiniz şeyleri yerine getirebilirdik. Ama artık çok geç. Taptığımız topraklar artık beyazların elinde ve bize ölünceye kadar kırlarda dolaşmayı dilemekten başka bir şey kalmıyor. Yamrarika, Comanche'lerinden, Parara ve Samen, yani onayı. 1868 aralığında Washita Muharebesinden sonra General Sheridan bütün Cheyenne'lere, Arapolara, Kiowalara ve Comanche'lere Kop Kalesi'ne gidip teslim olmalarını emretmişti. Yoksa mavi ceketli askerler tarafından bir bir yakılıp öldürülecekler, yok olacaklardı. Karakazan'ın ölümünden sonra reisliğe getirilen küçük kaftan Cheyenne'leri kaleye getirdi. Ardından Sarı Ay'a Arapoları getirdi. Birkaç Comanche önderi de özellikle Sheridan'ın tek bir iyi kızılderili vardır, o da ölü bir kızılderilidir dediği Tosawi gelip teslim oldular. Ne var ki onurlu ve özgür Kiowalar en ufak bir teslimiyet belirtisi göstermedi. Bunun üzerine Sheridan sağlam kıç Custer'ı onları teslime zorlamaya, olmazsa ortadan kaldırmaya gönderdi. Kiowalar Kop Kalesi'ne giderek silahlarını teslim etmeleri ve beyazların elinde bakarak yaşamaları için bir neden görmüyorlardı. Reislerin 1867'de imzaladığı Medicine Lodge anlaşması onlara üzerinde yaşayacakları kendi topraklarını ve yaban sığırlarını avlamayı haklı gösterecek sayıda olduğu sürece Arkansas'ın güneyindeki topraklarda av avlama hakkını sağlamıştı. Arkansas'la Kızılırmak'ın batıdaki kolları arasındaki ovalar, beyazların ilerleyen uygarlığa kuzeyden güneye sürüklenen binlerce yaban sığırıyla kaplıydı. Kiowaların çok sayıda ayağına tez atı vardı. Cephaneleri kıt olduğunda oklarıyla tüm yiyecek, giyecek ve barınacak gereksinimlerini karşılamaya yeterli sayıda yaban sığırı avlayabiliyorlardı. Bütün bunlara karşın Kiowaların yağmurlu dağ deresindeki kışlık kampına bir sürü mavi ceketli süvari geldi. Bir çatışma çıkmasını istemeyen Satanta ile Yalnız Kurt bir grup savaşçı eşliğinde Custer'la konuşmaya gittiler. Geniş omuzlarına kadar inen simsiyah saçlarıyla dev gibi bir adamdı Satanta. Kolları ve bacakları kalın kaslıydı, ablak yüzünde kendi gücüne güvenmenin verdiği bir anlam okunuyordu hemen. Yüzüne ve gövdesine parlak kırmızı boyalar sürmüş, mızrağına gene kırmızı süsler takmıştı. Sıkı at sürmeyi ve sıkı savaşmayı seven bir kızılderiliydi. Yemesini içmesini çok iyi bilirdi. Güldü mü ağız dolusu kahkahayla gülerdi. Düşmanlarını bile severdi. Atının sırtında Custer'a yaklaşırken bile tatlı bir gülümseyiş vardı yüzünde. Elini uzattı ama Custer el sıkışmaktan kaçındı. Beyazların ön yargılarını yakından tanıyacak kadar Kansas kaleleri dolaylarında yaşamış bir insan olarak öfkesini dizginlemeyi bildi Satanta. Karakazan'ın başına geldiği gibi halkının yok edilmesini istemiyordu. İki çevirmenin katıldığı konuşma oldukça soğuk başladı. Çevirmenlerin kendisinin bildiği İngilizceden daha az Kiowaca bildiğini fark eden Satanta, beyaz araba sürücülerinden epey İngilizce sözcük öğrenmiş olan savaşçılarından birini, Yürüyen Kuş'u çağırdı yanına. Yürüyen Kuş onurlu bir tutumla Custer'la konuşmaya başladı. Ama Custer hoşnutsuz bir eda ile başını salladı. Yürüyen Kuş'un şivesini anlayamıyordu. meramını anlatmakta kararlı olan yürüyen kuş Custer'ın yanına gitti. Atlarının sırtını sıvazlayan beyazlardan gördüğü gibi generalin kolunu sıvazlayarak "Usludur, orospunun dölü," dedi. "Usludur." Kimse gülmedi. En sonunda çevirmenler satan tayla yalnız kurda kabilelerini Kop Kalesi'ne getirmeleri gerektiğini, yoksa Custer'ın askerleri tarafından yok edileceklerini anlatmayı başardılar. Sonra birden Custer anlaşmayı bozarak reislerin ve yanlarında gelen savaşçıların tutuklanmasını emretti. Kop Kalesi'ne götürecekler ve kabileleri gelip teslim oluncaya kadar tutuklu kalacaklardı. Satan da bu açıklamayı sakin bir şekilde kabul etti. Ama halkını kaleye çağırabilmek için bir ulak göndermek zorunda olduğunu söyledi. Oğlunu Kiowa köylerine gönderdi. Ama halkına Kop Kalesi'ne gelmeleri haberini göndereceği yerde onları batıya yaban sığırı ülkesine doğru kaçmaları için uyardı. Custer'ın askerleri Kop Kalesi'ne geri dönerlerken tutuklu Kiowalardan kimleri her gece birer ikişer kaçmayı başarıyorlardı. Ne var ki Satanta ile yalnız kurt kaçamayacak kadar sıkı muhafaza ediliyorlardı. Mavi ceketliler kaleye vardıklarında ellerinde tutuklu olarak sadece iki reis kalmıştı. Bu durum karşısında çok büyük öfkeye kapılan General Sheridan, bütün kabile üyeleri Kop Kalesi'ne gelerek teslim olmazlarsa Satanta ile yalnız kurtun asılacaklarını ilan etti. İşte Kiowaların büyük bir çoğunluğu böyle iki yüzlü ve hain davranışlarla özgürlüklerinden ediliyorlardı. Sadece bir tek reis, kadın yüreği, halkıyla birlikte kaçarak arkadaşları Kowadi Komançilerine katıldı. Askerler Kiowalarla Komançileri yakından izlemek için Kızılırmak sınırının birkaç mil kuzeyinde bir asker şehri kurdular ve buraya Sil Kalesi adını verdiler. Büyük bir çoğunluğu 10. Süvari Bölüğü'nün zenci askerlerinden meydana gelen birliklerin komutanı, beyazların iç savaş kahramanlarından General Benjamin Jierson'dı. Kızılderililer renklerine ve saçlarına bakarak onlara yaban sığırı askerler adını vermişlerdi. Kısa bir süre sonra doğudan kabak kafalı bir temsilci çıka geldi. Onlara yaban sığırı avlamak yerine rençberlik ederek yaşamasını öğretmekti amacı. Adı Norri Tatum'du ama Kızılderililer ona Kabak Kafa adını taktılar. General Sheridan yeni kaleye geldi. Satanta ile yalnız kurdun tutukluluğunu kaldırdı ve yapılan bir toplantıda reislerin geçmişteki yanlış davranışlarını eleştirdi. Temsilcilerinin sözünü dinlemeleri yolunda uyardı onları. "Bana söylediğiniz her sözü can kulağı ile dinlemeye hazırım," diye cevap verdi Satanta. "Söylediklerinizin başımın üstünde yeri var. Şu anda kalkıp elimi de sıksanız, tutup assanız da beni, inancımı değiştirecek değilim. İnancım hep aynı kalacak. Bugün bana anlattıklarınız gözümü ve yüreğimi açtı. Bütün bu topraklar sizindir. Siz yolu yapın ki biz de üzerinde yolculuk edebilelim. Bundan gayrı beyazların yolunu tutacağım, ekin ekip yetiştireceğim. Artık Kiowaların beyazları öldürdüğünü işitmeyeceksiniz. Yalan söylemiyorum, gerçeği söylüyorum. Ekin zamanı geldiğinde 2000 Kiowa ve 2500 Komanche yeni rezervasyona yerleşmiş bulunuyordu. Hükümetin Komancheleri yaban sığırı avlamaktan vazgeçip rençberliğe zorlamasında alaycı bir anlam vardı. Komancheler Teksas'ta bir tarım ekonomisi geliştirmişlerdi. Ama sonradan oraya gelen beyazlar Komanchelerin tarlalarına el koymuşlar, onları varlıklarını sürdürmek için yaban sığırı avlamak zorunda bırakmışlardı. Şimdi bu nazik ihtiyar, kabak kafa Tatum, sanki Kızılderililer rençberlik nedir bilmiyormuş gibi onlara beyazların yolunu tutmalarını, çiftçiliğe başlamalarını öğütlemeye kalkıyordu. Oysa beyazlara ilk olarak ekim etmesini öğreten Kızılderililerdi. Kiovalara gelince onların durumu değişikti. Savaşçılar toprakla uğraşmayı kadın işi olarak, atlı avcılara yakışmayan bir uğraş olarak görüyorlardı. Kaldı ki tahıl gereksinmesini duysalar her zaman yaptıkları gibi Wichita'lara yaban sığırı postu verip karşılığında tahıl alabilirlerdi. Wichita'lar ekin yetiştirmekten hoşlanmıyorlardı ama yaban sığırı avlayamayacak kadar şişman ve tembeldiler. Yaz ortalarına gelindiğinde Kiowalar kabak kafa Tatum'a rençberliğin hayatlarını fazlasıyla sınırlandırdığından yakınmaya başlamışlardı. "Mısır sevmiyorum," diyordu Satanta. "Dişimi ağrıtıyor." Beyazların verdiği sığır etini yemekten de bıkmıştı. Kiovaların yaban sığırı avına çıkabilmeleri için Tatum'dan silah ve cephane istedi. Güzün Kiovalarla Komançeler 4000 kile tahıl kaldırdılar. Ama bu fazla dayanmadı. 5500 Kızıldereli ve birkaç bin at arasında bölüştürüldü ve bitti. 1870 ilk yazı geldiğinde kabileler açlık içindeydi. Bunun üzerine Kabak Kafa Tatum onlara yaban sığırı avlamaları için izin vermek zorunda kaldı. 1870 yaz ayında Kiovalar Kızılırmak'ın kuzeyinde büyük bir güneş dansı düzenlediler. Komançilerle güney çeyenleri de konuk olarak çağırdılar ve törenler sırasında birçok Kızılderili rezervasyona dönüp beyazların eline bakmaktansa ovalarda kalıp yaban sığırı avlayarak yaşamaktan söz etti. Komançelerden Onaye ile Kiovalardan Tepenkuş bu düşünceye karşı çıktılar. Kabilelerin beyazların eline bakmaya devam etmesinin en iyisi olduğu kanısındaydılar. Genç Komançiler Onaye'nin bu düşüncesini pek yadırgamadılar. Ne de olsa avlanmak ve savaşmak için hayli yaşlıydı. Ama genç Kiovalar Tepenkuş'un konuşmasını şiddetle kınadılar. Çünkü beyazlar kendisini rezervasyona sokmadan önce büyük bir savaşçıydı Tepenkuş. Oysa şimdi karı gibi konuşuyordu. Danslar biter bitmez birçok genç savaşçı yaban sığırı avlamak ve topraklarını gasp eden Teksaslılara baskın vermek üzere atlarını atlayıp Teksas'a gittiler. Özellikle Kansas'tan gelerek binlerce yaban sığırını öldüren beyaz avcılara karşı büyük bir kin besliyorlardı. Beyaz avcılar hayvanların sadece postunu alıyor, kanlı leşleri ovalarda çürümeye terk ediyorlardı çünkü. Kiovalarla Komançeler beyazların doğadaki her şeyden nefret ettiği kanısındaydılar. Bu ülke çok yaşlıdır diye paylamıştı Satanta. İhtiyar gök gürültüsü Hancock'u 1867'de Land Kalesi'nde buluştukları zaman. Oysa siz ne kadar ağaç varsa kesiyorsunuz, hiçbir değeri kalmıyor ülkenin. Madison Lodge Creek'te de bu sefer komisyon üyelerine yakınmıştı. Çok uzun bir zaman önce bu topraklar atalarımıza aitti. Ama ırmağın oralarına gittiğimde iki yaka boyunca asker kamplarının uzanıp gittiğini görüyorum şimdilerde. Bu askerler benim ağaçlarımı kesiyorlar, benim yaban sığırlarımı öldürüyorlar. Bütün bunları görünce yüreğim parçalanıyor, üzüntümden ne edeceğimi bilemiyorum. 1870 yılının o yaz ayı rezervasyonda kalan savaşçılar avcılık yerine rençberliği savunduğu için Tepenkuş'u acımasızca kınadılar. En sonunda Tepenkuş artık dayanamadı bu eleştirilere. Bir savaş grubu düzenledi ve Teksas üzerine yapılacak bir akında kendisine eşlik etmeleri için Yalnız Kurt, Beyaz At ve İhtiyar Satank'ı çağırdı. Bunlar kendisini en çok tedirgin eden birkaç kişi arasındaydı. Tepenkuş Satanta gibi güçlü ve kaslı bir gövdeye sahip değildi. Zayıf, ufak tefek, gösterişsiz bir adamdı. Safkan bir Kiova'da sayılmazdı çünkü ataları arasında bir Krov Kızılderilisi bulunuyordu. Ardından 100 savaşçısıyla Tepenkuş Kızılırmak sınırını aştı ve Teksas'ın Richardson kalesindeki askerlere meydan okumak amacıyla yolda bir posta arabasını ele geçirdi. Daha sonra mavi ceketliler savaşmak üzere karşısına dikildiklerinde savaş taktiği alanındaki ustalığını ortaya koyarak askerleri bir cephe çarpışmasıyla oyalarken iki grup savaşçıyı da düşmanın kanatlarını ve gerisini çevirmeye gönderdi. Yakıcı güneşin altında askerleri 8 saat uğraştırdıktan sonra savaşa son verdi ve savaşçılarını muzaffer bir eda ile rezervasyona geri götürdü. Reisliği bileğinin hakkıyla sahip olduğunu ispatlamıştı ama o günden sonra sadece barış uğrunda mücadele etti. Soğukların yaklaşması üzerine dışarılara çıkan birçok Kızılderili çetesi Sil Kalesi'ndeki kamplarına dönmüşlerdi. Ama o kış birkaç yüz genç Kiova ve Komanche ovalarda kaldı. General Jerson ve Kabak Kafa Tatum Teksas'a saldırdıkları için reisleri payladılar. Fakat avcıların kıt hükümet tayınlarıyla karnını doyuramayan ailelerine kurutulmuş yaban sığırı eti ve post getirmelerine ses çıkaramadılar. O kış Kiovaların yaktıkları kamp ateşleri çevresinde dört bir yandan bastıran beyazlardan söz edildi hep. İhtiyar Satank o yıl Teksaslılar tarafından öldürülen oğlunun yasını sürüyordu hala. Satank oğlunun kemiklerini geri getirmiş özel bir çadıra koymuştu. Oğlundan ölmüş birinden değil de çadırında uyuyan birinden söz eder gibi konuşuyordu. uyandığında yiyip içsin diye her gün başucuna yemek ve su koyuyordu. Yaşlı adam akşamları olanca kederiyle kamp ateşinin başına çöküyor, kemikli parmaklarını uzun ak bıyığında gezdiriyordu. Bir şey bekliyordu sanki. Satanta ortalıkta tedirgin dolanıyor, durmadan konuşuyor, öteki reislere ne yapmaları konusunda önerilerde bulunuyordu. Her bir yandan demir at yapımı için yaban sığırı bölgelerine çelik rayların gelmekte olduğu söylentiler işitiliyordu. Demir yolunun Plat'taki ve Dumanlı Dağ'daki yaban sığırlarını kaçırdığını biliyorlardı. Şimdi kendi bölgelerinde yeni bir demir yolu kurulmasına izin veremezlerdi. Satanta kaledeki subaylarla konuşmak, onları askerleri uzaklaştırmaları, yaban sığırı sürülerini ürkütmemek amacıyla demir yolunu kurmamaları ve Kiyovaları rahat bırakmaları için ikna etmek istedi. Büyük Ağaç ise daha kesin kararlıydı. Bir gece kaleye gidilmesini, binaların ateşe verilmesini ve kaçtıkları sırada askerlerin öldürülmesini istiyordu. Ama ihtiyar Satank bu önerinin karşısındaydı. Hem subaylarla konuşmanın bir sonuç vermeyeceğini söylüyordu, hem de kaledeki bütün askerleri öldürseler bile arkasından yeni askerlerin geleceğini ileri sürüyordu. Ne kadar öldürürlerse öldürsünler, beyazlar tıpkı çakallar gibi her zaman kendilerinden fazlaydılar. Eğer Kiyovalar beyazları sürüp atmak ve yaban sığırlarını kurtarmak istiyorlarsa, durmadan otlakların çevresini çitle çeviren evler yapan, demir yolları kuran ve bütün av halkı 171 ilk yazı geldiğinde General Gerson Kızılırmak boylarını göz altında tutmak için zenci askerlerini gönderdi. Ama savaşçılar yeniden yaban sığırı avlamakta kararlıydılar. Her defasında atlattılar devriyeleri. O yaz Teksas ovalarında nereye gittilerse daha fazla çitle, daha fazla çiftlikle, uzun menzilli tüfekleriyle yaban sığırı sürülerini gittikçe azaltan daha fazla beyaz yaban sığırı avcısıyla karşılaştılar. O ilk yaz yaprak ayında rezervasyondan ayrılmadan yaban sığırı bulma umuduyla bazı Kiyova ve Komanche reisleri büyük bir avcı grubuyla Kızılırmak'ın kuzeyine gittiler.